Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Umut Mert. Eserin adı Gerçek Hesap Bu. Yazarı Nejat İşler. Türü anlatı. Can Yayınları 1. basım Mayıs 2016 İstanbul. ISBN No'su 978-975-07-3193-8. Bu kitap 183 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ekim 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Gerçek hesap bu. Söze gerek var mı? Kendi hikayelerimizi anlatalım, gerçekleri bizim gibi yaşayanları da anlatmak lazım. Gerçekten istediğim şeyleri yapmak, gerçekten istediğim yerde, gerçekten istediklerimle zamanımı değerlendirmek. Tek isteğim ve hali hazırda yaptığım şey bu. Söze gerek var. Gerçek hesap bu. Nejat İşler, 29 Şubat 1972'de İstanbul Eyüp'te doğdu. Sırasıyla Eyüp Ebu Suud Efendi İlkokulu'nu, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı'nı bitirdi. Eğitimine devam ederken dizilerde oynamaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı zamanda Teşvikiye'deki tezgahı açmaya devam etti. Arkadaşlarıyla beraber Kahramanlar ve Soytarılar adlı bir tiyatro grubu kurdu. 2002'de ilk başrolünü oynadı ve meşhurlar dünyasına girdi. Pasaportundaki meslek bölümünde aktör yazıyor. Bodrum Deneme Sahnesi adlı tiyatro grubunun kurucularından. Şu anda Gümüşlük Spor Kulübü'nün başkanı. İstanbul ve Gümüşlük'te tezgahları var. Her şeyin başladığı yer olan Teşvikiye'ye de dönme planları. Başlarken telefonu kapattım. Hemen sigara yaktım. Derin bir nefes aldıktan sonra rakımdan bir yudum çektim. Sevgilim Rus salatası yapmıştı. Bir çatalda ona bandırdım. Hayatın acayip şeylere gebe olduğunu yakından deneyimlemiş bir herifim. Biraz önce telefondaki ses hiç aklımdan geçmeyen bir fikir verdi bana. Yaz, dedi. Basalım, dedi. Kontrat yaptım hemen. Telifi Gümüşlük Spor'a gider dedim. Hay hay, dedi. Futbol sevdalısı olduğu için telifi de bolca tuttu. Dergilere yazdıklarım ilham vermiş. Bunların üstüne aforizma tarihindeki bütün laflar bana mal edilince geçer akçe bir lavuk olmuşum. Rakının teri bitmeden kararımı verdim. Aradım, konuşalım dedim. Atladılar, geldiler köye. Mevcutlu mülakat istemiştim. Çarşının bavulu yanlarında. Bırak birlikte gözüm kapalı kavgaya girmeyi, yan yanayken aldığım nefesi bile kutladığım Önder Abay ve Süpermen zihni rehberlik yapacaklar bana. Krem de la krem. Maç seyrettik, içki içtik, muhabbet ettik. Can Öz, Yeni Çarşı'dan komşum zaten. Emre desen en sevdiğim adam modeli. Çocuk bakışları hızlıca anlaşmamızı sağlıyor. Bir de o kadar uğraşmışım storyteller olmak için. Tencere kapağız, yemeğin kokusu şimdiden nefis. Üstüne bir de şampiyon olduk mu? Kıllanıyorum artık, her şey bu kadar kıyak gidemez diye. Eğitimini almadığım hiçbir şeyde iddiam yok. En güzel yazarlık mesleği tarifini Çetin Altan'dan duymuştum. Birini boş kağıtlar ve sivriltilmiş kalemlerle bir odaya koyun. Eğer oradan karnını doyuracak malzemeyle çıkarsa işte yazar odur. Allah'a şükür sıdkı sadakatle uğraştığım bir mesleğim var. Yazarlık benim için yan bir uğraş. Çok da uzak değil ama. Yazdığım ve sahnelenen 3 oyunum var. Senaryolarım var sırada. Bir de manitalara iyi yazarım. Eğer bu kitap harbiden basılırsa ilk yazdığım yazı bu, bilin. Kahramanları uydurma olan gerçek hikayeler anlatacağım. Umarım her okuyana ilham verir, okuyan kalem tutmaya başlar ve umarım bana olduğu gibi şahane dostlarla buluşur. Allah zihin açıklığı versin. İsmin hikayesi. Adım Nejat, soyadım İşler. Yıllardır makara malzemesi olan Steve Jobs'la akrabalığa kadar giden soyadımın hikayesi çok basit aslında. Rahmetli dedem ayakkabı sayacısıydı çünkü. İnebolu'da öğrendiği mesleğini İstanbul Fesane Fabrikası'nda devam ettirmişti. Soyadı kanunuyla beraber bu mütevazı ismi almıştı ailesi için. Yıllar sonra da yanında çalışan kalfasının kızını alacaktı babama. Benden 3 yıl önce ablamı dünyaya getiren annem 365 adet olan sene günlerini beğenmemiş olacak ki artık saatlerden oluşan ve 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat akşamı Eyüp Devlet Hastanesi'nde beni doğurmuş. Annem ve babam ben doğmadan evvel ismimin Nejat olması konusunda anlaşmış. En sevdikleri film olan Samanyolu'nun baş erkek karakteri. Fakat dedem herkesi atlatıp soluğu nüfus müdürlüğünde almış ve adımı Nejat olarak kaydettirmiş. Kandillerde ve özel günlerde okunan Mevlid'in adı olduğu için. Efendim Mevlid 1409 senesinde Süleyman Çelebi tarafından Hazreti Muhammed'in ululuğunu anlatmak amacıyla yazılmıştır. İsmi Vesiletün Necat'tır, yani kurtuluş vesilesiyle. Çok iyi bir dindar, üstelik bir işçi semtinde az rastlanan bir konum olan hacı mertebesine sahip Hacı Ahmet'in bu davranışına kimsenin gıkı çıkmamış tabii. Ben de dedeme olan hürmetimden o bir harfi değiştirmeyi hiç düşünmedim. Annemle babamı resmi olmayan durumlarda Nejat ismini kullanarak teselli ettim. Nejat, Arapça kurtuluş, Farsça aslı Nijat olan Nejatsa soylu anlamına gelir ve Nijat, Orta Doğu coğrafyasında genellikle kız çocuklarına verilen bir isimdir. Böyle işte, çocuklarımıza isim verirken dikkatli olunuz. Zira isim biri seslendiğinde dönmenize yarayan bir sedadan başka bir şey değildir. Kimlikler üzerinden var edilmeye çalışılan her şeye kısa ömürlü olmaya mahkum. Bu genelleme de dahil. Dedemin Ramazanı. Kalk hadi İstanbul'a gidiyoruz. Dedem sur içine İstanbul derdi. 11 ayın sultanı geliyor demek. En sevdiğim ritüellerin başlama cümlesi söylendi. Hemen yataktan fırlıyorum. 5 dakikada kapının önünde bekleyen dedemin yanındayım. Dedem tertemiz giyinmiş, hacı misini sürmüş, sakallarını taramış. Mahallenin içinden selamun aleyküm, aleyküm selamlar eşliğinde ilerleyip otobüs durağına varıyoruz. 99 numaralı Eyüp Eminönü otobüsü bizi İstanbul'a götürecek. Mısır çarşısına geldik. Önce kuru kahvecide sıraya giriyoruz. 100 gramlık has kahve paketi alacağız. Sıra uzun. Dedem birkaç gün önce benzer bir sıraya girip aldığı emekli maaşının durduğu güzel cüzdanından 100 gramlık kahve paketine yetecek kadarını bana veriyor. Oğlum, ben Malatya pazarına gidiyorum. Sen kahveyi al, Mısır çarşısı kapısında buluşalım. Küçüğüm, bana sorumluluk verilmesi çok hoşuma gidiyor. Adam hissediyorum kendimi. Buluşuyoruz. En güzelinden peynir, zeytin alıyoruz. Ben dedemin elindeki paketi merak ediyorum. Zira içinde Malatya pazarından aldığı kuru yemişler var. Bakışımı fark ediyor. Merak etme, hurma da aldım, lokum da. Ramazan geldi. İftar sofrası şahane. Güzel annem bir yandan, rekabet hissiyle babaannem bir yandan sofra uçuyor. Hedefim iftar değil, sahur. Çünkü sabaha karşı TRT'de yayınlanan Muhammed Ali maçları kadar seviyorum sahurları. Ablam uyandırıyor beni güzel rüyamdan. Kalk, sahur vakti. Mutfaktan mükemmel kokular geliyor. Herkes uykulu, yalnız heyecanlı da. Evin kadınları, hayatımın şiarı olan emekçiliğin gururuyla hazırladıkları sofranın eksiklerini koşturuyorlar. Ve her şeyin hazır olduğuna inandıkları zaman dedem manileri patlatıyor. Eyüp Sultan'dan aşağı, çocuklarınızın pek haşarı. Bir taş attılar kafama, gözlerim fırladı dışarı. Gülmekten ölüyoruz, bir yandan da yumuluyoruz yemeklere. O kadar güzel ki her şey, yıllar sonra geceleri yemek yiyip uyuduğum için reflü oluyorum. Yeni cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. İnanç enteresan bir şey. Ben dedemin manilerine inandım hep. Manilerine değil. Adresini bulmuştur herhalde. Bazı erkekleri anlama kılavuzu. Neredeyse her gün kavga ediyorum annemle. Bir geliyorum okuldan, yine aynı manzara. Bahçenin ortasında alt bağlamaya yarayan bezler, bir gece öncenin suç delilleri olan çarşaf ve yorgan ve benim kırılan erkeklik gururumun aslı. Komşu kızı yan bahçeden pis pis gülerek bakıyor bana. Mahalleliler kurban bayramlarında kestikleri koyun taşaklarını bizim eve getiriyor, altına işeyene iyi gelir diye. Allah'tan etrafta bu konuda sabıkası olan bir tek ben değilim. Sidikliler Kurtuluş Örgütü olarak gerçekleştirdiğimiz psikolojik harp neticesinde hiçbirimiz Sidikli lakabıyla anılmıyoruz. Sünnet çağı geliyor sonra, erkek olacakmışız, öyle diyorlar. Anlamıyorum vaziyeti. Ulan pipimiz var işte, yetmiyor mu erkek olmaya diye düşünüyorum. Yok, yetmezmiş. Ucundan azıcık kestirmek lazımmış. Yahu siz değil misiniz kahvede, mahallede, maçlarda eliniz kolunuzla pipinizin boyunu gösterip ona buna gider yapan? Bizimki niye kesiliyor? Niye ufak kalsın istiyorsunuz? Ayrıca bir sıkıntım, bir ağrım, bir yaram yok ki olay mahallinde. Neden ameliyat? Neden hem de evin salonundaki yemek masasının üzerinde neden bütün mahalle olayı seyrediyor getirilen salavatlar eşliğinde ve en korkuncu neden o garip kostümle dolaşıyorum sokaklarda? Yaz bitiyor, okul açılıyor ama ne açılmak? Yazın ailelerimiz bize erkek olalım diye uzuv küçültme ameliyatları, soytarı gibi dolaştırıp itibarsızlaştırma operasyonlarını reva görüp üstelik bunları vur patlasın çal oynasın şeklinde yaparken kızları nerede tutmuşlar, ne yedirmiş, ne içirmişlerse karşımızda kadınlar var. Biz yanlış budanmış bir ağaç gibi güdük kalırken kızlar aşılanmış gül ağaçları gibi serpilmişler. Boylar atmış, memeler ve kalçalar önlükleri zorluyor. En önemlisi burunlar büyümüş. Hiçbiri suratımıza bakmıyor. Kadınların dünyanın en eski gizli örgütü olduğunu o zaman anlıyorum. Biz teneffüslerde top peşinde koştururken onlar okul bahçesinin çeşitli köşelerinde buluşup fısıldaşıyor. Hiyerarşi bile var aralarında. Okulun açık ara en güzel kızları Filiz, Aslı, Özlem ve Sinem. Bize köpek çekmeleri yetmezmiş gibi kendi gruplarındaki bazı kızları köle gibi kullanıyorlar. Anadolu Lisesi sınavlarına girdim ve yeni açılan bir okulu kazandım. Havam 1500'dü mahallede çünkü. Anadolu Lisesi'ni tek kazanan bendim. Artık semtten çıkıyor ve kendi başıma İstanbul'un sihrine bırakıyordum kendimi. Başta rüya gibi görünen bu durum bir süre sonra kabusa dönüverdi. Birincisi okulu köklü bir kız lisesinin içine kurmuşlardı. Ortalıkta yüzlerce kız dolaşıyor ve biz 60 hobbit ağzımız açık ara onlara bakıyorduk. İkincisi sınıf çatışmasının ne olduğuyla karşılaşmıştım. İstanbul'un bilmediğim varsıl semtlerinden servislerle gelen yüzlerce insanla ilk defa karşılaşıyordum. Ataköy grubu, Etiler grubu, Bağdat Caddesi grubu. Uzaylı gibiydi benim için. Defalarca yalvardım bizimkilere. Beni semtteki okula verin diye. İyi ki dinlememişler. Zaten bir süre sonra alıştım ve karıştım aralarına. Yerli yabancı öğretmenlerden çok şey öğrendiğim gibi bu kozmopolit öğrenci grubundan da çok şey öğrendim. Mesela benim cinsel birikimim, televizyondaki artistik buz pateni yarışmaları, erotik mizah dergisi Salata, Fırt dergisindeki yavrumuzun sayfası ve Türk James Bond'u Yüzbaşı Volkan'ın bazı maceralarından ibaretti. Almanya'dan gelen Mickey filmlerini niye büyükler izler anlamazdım. Arkadaşlarım sağ olsun eriştikleri bilgi ve dokümanları benimle paylaşıyorlar, ben de ergenliğe doğru hızlı adımlarla ilerliyordum. Nihayet bir gece rüyalandım. Hemen banyoya gidip toparlandım. Babamın tıraş bıçağıyla suratımdaki tüyleri kestim ve ertesi gün çeteyle beraber okulu kırıp İstanbul'un çeşitli semtlerindeki erotik film oynatan sinemaları gezmeye başladım. Aileleri kesin dönüş yapan Almancı öğrencilerin de aramıza katılmasıyla çetenin teorik ve pratik zenginliği de arttı. Bütün bu atölye çalışması bir sonraki aşama olan manitacılık devrinin habercisiydi. Bir sabah annemin "Aşık mısın oğlum sen?" sorusuyla uyandım kahvaltı masasında. Afalladım. Cevabını bilmediğim bir soruyla karşılaşmıştım. Güzel annem yardımcı olmak için hastalığın bendeki semptomlarını sıraladı. Haftalardır doğru düzgün yemek yemiyorsun. Masada tabağa bakıp duruyorsun. Geceleri de hiç uyumuyormuşsun, ablan söyledi. Sabaha kadar müzik dinleyip ya kitap okuyormuşsun ya da bir şeyler yazıyormuşsun. Hepsini geçtim, okul kıyafetini hiç çıkarmıyorsun oğlum üstünden. Sabahları ceket, pantolon, buruş buruş çıkıyorsun evden. Ne oluyor? Bir an durup düşündüm. Hiç farkında olmadan yaptığım bu eylemlerin ya da eylemsizliğin sağlamasını yaptım kafamda. Evet, doğruydu. Demek aşk böyle bir şeydi. Çayımın son yudumunu aldım, çantamı kaptım, annemi merakta bırakmamak için ama kendi içimde hissettiğim şeyin gerçek mi, doğru mu olduğunu araştırmayı sürdüreceğim anlamında yarım ağızla galiba aşığım dedim ve çıktım. Otobüs durağına giderken içime yavaşça yayıldığını hissettiğim sıcaklık, otobüs gelince otobüste giderken, otobüsten inip okula doğru yürürken, okulda onun servisinin gelmesini beklerken ve nihayetinde onu servisten inerken gördüğümde vücudumu tamamen ele geçirmiş, artık saçımdan çıkmıştı. Tuhaf bir güven duygusu veriyordu bu sıcaklık bana. Zil çaldı, sınıflara girildi. Her sabah yaptığı gibi solumdaki sıraya doğru ilerledi, çantasını bıraktı. Yine her sabah yaptığı gibi coşkuyla etrafımdakilerle selamlaşıp öpüştü. "Günaydın Neco!" diye bağırıp beni yanaklarımdan öptüğünde utandım. Daha çok da korktum. Benim ısım değdiğim yerlerini yakar diye. O gün ve sonraki günler ona karşı olan, onu görünce ya da düşününce tetiklenen duygularımı ve davranışlarımı mikroskop altına aldım. Dehşet, salakça şeyler yapıyordum. Dahası bu durumun farkına varmama rağmen aynı şeyleri yapmaya devam ediyordum. Mesela bir yerde sesini duysam bana sesleniyor diye ona bakıyor, bir şey söylesin diye bekliyordum. Mesela ona yazdığım şiirleri kasetlere kaydediyordum heyecanla okuyarak. Altına da fon müzikleri döşüyordum. Bazılarını beslediğimi sanmışlığım bile var. Akşamları tiyatroya giderdik okuldan bir grupla. Oyundan sonra saray muhallebicisine gidilir, tartışılırdı oyun hakkında. Ben parasızlıktan tatlıyı es geçerdim. Sonra onu Gayrettepe'deki evine taksiyle bırakır, muhallebicideyken tuvalet bahanesiyle çıkıp aldığım gülü iç cebimden çıkarır, ona verir, iyi geceler dileyerek asansöre binmesini bekler, tüm bunlar bitince de yürüyerek Gayrettepe'den Eyüp'e giderdim mesela. Ama en büyük salaklığım okulun, ne okulu be, evrenin en güzel kızına aşık olmaktı. Yine bir sabah artık delilik gibi gözükmeye başlayan bu aşık hallerime dayanamayan annem, "Kim bu kız?" diye sordu. Önce ismini söyledim. Sonra ilk defa onun nasıl biri olduğunu, daha doğrusu onu nasıl gördüğümü anlatmaya başladım birine. Kendim dahil. Ne kadar güzel, ne kadar sempatik, ne kadar komik, ne kadar eğlenceli, ne kadar sakar, ne kadar duyarlı ve tekrar tekrar ne kadar güzel olduğunu anlattım da anlattım. Zenginler mi diye sordu. Canım, ne alakası var şimdi zengin olmalarının? Ayrıca öyle bir kız değil. Büyüyünce savaş muhabiri olmak istiyor mesela. Annem vaziyeti kavramış, neredeyse birazdan "siz ayrı dünyaların insanısınız" konuşmasına girecek gibi iç geçirdi. "Haberi var mı senden?" diye sordu bu kez. Keşke sormaz olaydı. Bok gibi hissettirmişti bu soru beni. "Yok galiba," dedim yutkunarak. Ve ona "sana aşığım" demenin milyonlarca yolu dönmeye başladı kafamda. Elbette böyle bir şey yapmaya götüm yemedi. Cebimde ona yazdığım şiirlerin olduğu defterle dolaştım epey süre. Orada burada çıkarıp okumaktan hepsini ezberlemiştim. Defterin sayfa numaraları vardı ve sayfa numarası sorulduğunda o sayfadaki şiiri ezbere ve komik bir ıssız adam tavrıyla okuyabiliyordum. Günlerden bir gün "hadi bebek parkına gidelim okuldan sonra" dedi biri. Gidildi. Daha taksideyken şiirleri kimin için yazdığımı sormaya başladı bana. Geçiştirip durdum. Israr etti. Direndim. Parka varıp bir bankta yan yana oturduğumuzda artık neredeyse yalvarmaya başlamıştı. Son nefesimi verircesine cebimden çıkardığım defteri ona verdim. "Senin için" başlıklı şiirin sayfa numarasını söyledim. Sayfayı açtı, okudu, anlamadı ya da anlamazlıktan geldi. Ayaklarımın altındaki tabureye kendimi vurayım, ölümüm kendi elimden olsun ister gibi baktı yüzüme. Onu kırmadım. Gözlerimi kapattım, başka bir sayfa numarası söyledim. Şiirin başlığı "O Sensin"di. Dünyanın dönüşü için kısa, benim için 75 yılda bir dünyanın yakınından geçen Halley kuyruklu yıldızını beklemek kadar uzun bir süre sessiz kalındı. Hala boynuma sarılıp beni öpücüklere boğmamıştı. Gözlerimi yavaşça açıp cehenneme ilk adımımı attım. "Senden bir şey istemiyorum. Artık biliyorsun işte" dedim. Bana sarıldı. Defterimi geri verdi ve unutamadığım cümleyi söyledi. "Gurur duydum Nejat. Arkadaş kalalım ne olur." Ve kalktı ve uzaklaştı. Reddedilen ya da terk edilen her bünye gibi ben de nefret ilacına sarıldım hızla. Yaşama devam etmek lazımdı çünkü. Uzun bir süre suratına bakmadım. Onun aşık olduğum özelliklerinin çoğuyla dalga geçtim, aşağıladım. Müziğin en sertine meylettim. Edebiyatın maço figürlerine hatmettim. Felsefenin nihilist mabedine yüz sürdüm. Kızgındım, hem de çok. Sadece ona değil, her şeye, herkese kızgındım artık. Galiba en çok da kendime. Bir sürü karar aldım ve yavaşça hayata geçirdim bunları. Bu kararların en önemlisi şuydu. Artık ne ailemin, ne çevremin, ne sevgilimin, ne de başka birinin ya da başka bir şeyin istediği gibi değil, kendi istediğim gibi bir erkek olacaktım. Hatasıyla, sevabıyla. Yıllar geçti aradan, her şey değişti. Tıp, gece işemelerinin çaresini buldu. Yeni doğan erkek çocukları daha doğumhanedeyken sünnet ediliyor. Travma yaşamıyorsun. Cinsellikle ilgili bilgileri daha sağlıklı ve daha kolay edinebilme olanakları mevcut. Kızlı erkekli eğitim zaten yıllardır yanlış uygulanan bir sistemmiş. Büyüklerimiz öyle diyor. Üçüncü sayfa haberleri, aşıkların kendilerini ya da birbirlerini öldürme haberleriyle dolu. Okul hayatımın son ve bende en çok iz bırakan öğretmeni, bana insan olmanın erkek olmaktan daha zor ama daha kıyak olduğunu söyledi. Kabul ettim ben de. Ki bu da yeni öğrendiğim bir şey. Kabul etmek. Geçen sene Cihangir'de bir kafede dostlarla otururken arkamdan biri seslendi. "Oo, Nejat Bey buradaymış. Tanımaz şimdi bizi." Oydu. Arkamı dönmeden adı çıktı ağzımdan. Hala güzeldi. Kocasıyla tanıştırdı. Çocukları varmış. Bizimki bir üniversitede öğretim görevlisi olmuş. İyiymiş. Öğrencileri benimle bir zamanlar okul arkadaşı olduğuna inanmıyormuş. Üst kata çıkmak için merdivenlere doğru hamle yaptığında bir an durdu ve dönüp şöyle dedi. "Senin başarılarını görünce gurur duyuyorum arkadaşım." Gülümsedim belli belirsiz. "Hala mı?" diye sordum. Ya anlamadı ya da anlamazlıktan geldi. 26 yıl evvel ona aşıkken boyum 1.80, kilom 70'ti. Hala öyle. Bazı şeyler değişmiyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 31.